Yeşaya 6. bölüm. Yeşaya 6. bölümün ilk 9 ayetine bakacağız. Oradaki ruhsal gerçekleri anlamaya çalışacağız. Biliyorsunuz Yeşaya 6. bölüme baktığımız zaman orada Yeşaya'nın çağrılışını görüyoruz. Yeşaya çağrılıyor. Ama çağrılmadan önce Yeşaya belirli bir noktaya geldiğini görüyoruz. Ve o noktaya geldikten sonra Rab onu etkin bir şekilde kullanıyor sevgili kardeşler. Şimdi bu ilk 9 ayeti okumadan önce biraz bu Yeşaya ile ilgili size birkaç açıklamada bulunmak istiyorum. Kutsal sözde Yeşaya'nın Tanrı'yla ilişkisiyle ilgili, onun yaşamıyla ilgili herhangi bir kayıt olmadığını görüyoruz. Yani acaba Yeşaya evet imanlı biriydi ama hangi oranda Tanrı'ya yakındı, nasıl bir hayatı vardı, bununla ilgili bize bir ön bilgi yok sevgili kardeşler. Ama Yeşaya kitabına baktığımız zaman yaklaşık 730 yıl öncesi diyoruz değil mi? Yeşaya kitabına baktığımız zaman biliyorsunuz kutsal kitap 66 kitaptan oluşmuş değil mi? Bunun 39'u eski antlaşmada, İncil olarak ifade ettiğimiz kesim de 27 kitaptan oluşmuş. Ve bakıyoruz ki İncil'e, İncil olarak ifade ediyoruz 27 kitabı değil mi? Müjde. Oraya baktığımız zaman yeni antlaşmanın 20 kitabında Yeşaya'dan alıntılar var. Peygamberlik sözleri. Alıntılar var. Ve ben bunu gerçekten bir zenginlik olarak görüyorum. Hani müjde kesimine baktığım zaman, yeni antlaşma kesimine baktığım zaman Yeşaya'nın renkli ipliklerle işlenmiş kanaviçeyi düşünün. Kanaviçeyi biliyor musunuz kanaviçe? Hiç duydunuz mu? Böyle bir kasnak vardı. Benim ablamın da vardı. Dikiş nakış kursuna giderdi. Onu renkli ipliklerle işlerdi böyle. Hala kaç 60 yıldan beri hala yastık örtülerinde o yaptığı çiçek şeyleri hala aynı canlılığıyla duruyor. Emin ol. Ben yeni antlaşmaya baktığımda onu görüyorum. Yeşaya sanki renkli ipliklerle işlenmiş bir kaleviçe gibi orada gizli. Onun için eski antlaşma yeni antlaşmada, yeni antlaşma eski antlaşmanın içerisinde gizli. Bunu okuyun, net bir şekilde emin olun göreceksiniz değerli kardeşler. Şimdi Yeşaya'ya baktığımız zaman, yani Yeşaya'nın yaşadığı döneme baktığımız zaman gerçekten de çok gerginlikle dolu bir dönem olduğuna tanık oluyoruz. Yani dünyayı sarsan korkunç olaylar o dönemde gerçekleşiyordu. Baktığımız zaman bunu görmek mümkün. Demek ki sosyal düzende bir karışıklık söz konusuydu. Neden? Çünkü kuzeyde bir ulus yükselmiş. Zaman zaman ben burada o ulusun hani çok acımasız bir ulus olarak ifade ediyorum. Asurlar. Hatta birkaç defa söyledim burada yanılmıyorsam. Asurlar geliyor dendiğinde Asurların eline düşmemek için müthiş işkenceler yapıyorlarmış. Düşmemek için önce kendilerini öldürüyorlarmış. İnsanlar onların eline düşmemek için. Böyle bir halk. Değerli kardeşler, Asur ulusu. Ve bu korkunç, çaresiz ve zor zamanda ne yapıyor? Hizkiya harika bir şey yapıyor. Tapınağa giriyor ve dua aracılığıyla Tanrı'ya dönüyor. Şimdi bakın, konumuzun parça ayeti değil ama okunması gereken ayetler. İkinci Krallar 19. bölüme baktığımız zaman, İkinci Krallar kitabı 19. bölüme baktığımız zaman 14'ten 19'a kadar olan kesim Hizkiya'nın Rabbin önünde nasıl bir dua da bulunduğunu okuyoruz orada. Okuyabilir misin sevgili Subutay? İkinci Krallar 19. bölüm 14. ayetten itibaren. Yani İkinci Krallar 19, 14'ten 19'a kadar. Evet.
Hizkiya mektubu ulakların elinden alıp okuduktan sonra Rabbin tapınağına çıktı.
Evet.
Rabbin önünde mektubu yere yayarak şöyle dua etti. Ey kerûlar arasında taht kuran İsrail'in tanrısı Rab, bütün dünya krallıklarının tek tanrısı sensin. Yeri göğü sen yarattın. Ya Rab, kulak ver de işit, gözlerini aç da gör. Ya Rab, Sanherib'in söylediklerini yaşayan tanrıyı nasıl aşağıladığını duy. Ya Rab, gerçek şu ki Asur kralları birçok ulusu ve ülkelerini viraneye çevirdiler. İlahlarını yakıp yok ettiler. Çünkü onlar tanrı değil, insan eliyle biçimlendirilmiş tahta ve taşlardı. Ya Rab Tanrımız, şimdi bizi Sanherib'in elinden kurtar ki bütün dünya krallıkları senin tek tanrı olduğunu anlasın.
Bakın, dua ediyor. Duanın sonucunda ne oluyor? Yine 19. bölüm. Tanrı ona harika, onu teselli edebilecek sözlerle onun tekrar teselli bulmasını sağlıyor. Söylediği söz şu: Asurlular asla ve asla Yahuda'yı alamayacaklar. Biliyorsunuz ikiye bölünmüştü. Değil mi? Kuzey Krallık, Güney Krallık diye, değil mi sevgili kardeşler? Güney Krallık Yahuda'ydı, Kuzey Krallık da İsrail. Doğru mu? İkiye bölündü krallıklar. Ve Yahuda Güney Krallığı başındaydı. Ve buraya baktığımız zaman şimdi çok ilginç. Orada asla almayacağını söylüyor ve Yeruşalim, o kent dediği Yeruşalim sokaklarına Asur askerlerinin asla ayak basmayacağını. Bakın, duanın sonucunda bu sözlerle ne yapıyor? Teselli ediyor. 19. bölüm, kafadan söylemiş olmamak açısından 32 ve 33. ayetlerde. 32 ve 33.
Bundan dolayı Rab Asur kralına ilişkin şöyle diyor: bu kente girmeyecek, ok atmayacak. Kente kalkanla yaklaşmayacak, karşısında rampa kurmayacak.
Teselli edici mi değil mi? Müthiş bir şey değerli kardeşler. Ama diğer taraftan da bakıyoruz ki evet, Asurlular bunu yapamayacaktı ama Rab ne yapıyor? Bu Yahuda'nın halkın daha güçlü bir duruma gelebilmesi için görüyoruz ki Fırat Nehri kıyılarında yer alan başka bir ulusu, Babil'i hazırlıyor onlar için. Eğer Yahuda değerli kardeşler Tanrı'nın sözünü dinlemeyip geri dönmezse Babil ulusu Yahuda'yı esarete götürecekti. Yani köleliğe götürecekti. Yani bir şekilde Tanrı ne yapıyor? Yahuda'ya fırsat veriyor. Doğru mu? Fırsat veriyor. Ne için? Geri dönmek için. Tekrar yüzlerini Tanrı'ya çevirebilmek için. O zaman diyebiliriz değil mi? Yaşadıklarımız, yaşanan sıkıntılar, acılar bizim Tanrı'ya daha çok dönmemizi sağlıyor. Daha çok yönelmemizi sağlıyor. Demek ki her bir sıkıntı birer araç. Bazen diyorum ya burada, sıkıntılar bize hizmet ediyor aslında. Hoşumuza gitse de gitmese de birer dost olarak görmek zorundayız. Onlarca kez burada söyledim. Çok zor ama öyle sevgili kardeşler. Ve zaman zaman Tanrı da bize fırsatlar veriyor. Günahımızı görüp bir şekilde ya da eksikliğimizi görüp ya da yanlışlığımızı görüp Rab'be yüzümüzü çevirmek ve geri dönmek. İlk 9 ayeti okuyalım mı? Yeşaya'nın 6. bölümü ve ilk 9 ayeti okuyalım.
Kral Uzziya'nın öldüğü yıl yüce ve görkemli Rabbi gördüm. Tahta oturuyordu. Giysisinin etekleri tapınağı dolduruyordu. Üzerinde seraflar duruyordu. Her birinin 6 kanadı vardı. İkisiyle yüzlerini, ikisiyle ayaklarını örtüyor, öbür ikisiyle de uçuyorlardı. Birbirlerine şöyle sesleniyorlardı: her şeye egemen Rab, kutsal, kutsal, kutsaldır. Yüceliği bütün dünyayı dolduruyor. Serafların sesinden kapı söveleriyle eşikler sarsıldı, Tapınak dumanla doldu.
Ya.
Vay başıma, mahvoldum dedim. Çünkü dudakları kirli bir adamım.
Evet. Yaşaya söylüyor bunu.
Evet.
Evet.
Vay başıma, mahvoldum dedim. Çünkü dudakları kirli bir adamım. Dudakları kirli bir halkın arasında yaşıyorum. Buna karşın kralı, her şeye yemen Rabbi gözlerimle gördüm. Seraflardan biri bana doğru uçtu. Elinde sunaktan maşayla aldığı bir kor vardı. Onunla ağzıma dokunarak, işte bu kor dudaklarına değdi, suçun silindi, günahın bağışlandı dedi. Sonra Rabbin sesini işittim. Kimi göndereyim, bizim için kim gidecek diyordu. Ben, beni gönder dedim. Git bu halka şunu duyur dedi. Duyacak, duyacak ama anlamayacaksınız. Bakacak, bakacak ama ya, görmeyeceksiniz. Ya.
Çok teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Şimdi bakın, yıllar öncesi, yani bir önderin ölmesi, bir yöneticinin ölmesi, halkta ne gibi sorunları oluşturduğuna dair, yıllar önce izlediğim bir televizyon kanalında izlediğim bir program uyduğu için bunu söylemek istiyorum sevgili kardeşler. 1896-1952 yılları arasında yaşamış İngiltere kraliyet ailesine ait olan 6. George. Bu 6. George, bu kral, o ana kadar gelmiş olan krallarla karşılaştırıldığında bu 6. George'un öne çıkan çok kendine has, çok önemli özellikleri olduğu anlatılıyordu bu programda. Ve bu kişinin özellikleri öylesine harika özelliklerdi ki halkın bu kişiye daha çok saygı duymasını, onu daha çok sevmesini neden olmuş. Ama daha sonrasında bakıyoruz ki sevgili kardeşler, İkinci Dünya Savaşı'nda da o dönemde de baştaydı bu 6. George. Daha sonra sosyalistlerin başa geçmesi, yoğun bir şekilde başa geçmesi ve sonradan gelişen olaylar bu kişiyi o kadar çok yordu ki genç yaşta 56 yaşındayken öldü bu 6. George. Kral öldü. Korkunç bir şey değil mi? Yönetici, yani ben hatırlıyorum, gerçekten özel cumhurbaşkanıyken, hatırlayın çocuklar, ölüm haberini ben televizyondan duyduğumda şok geçirdim. Şimdi cumhur, en üstteki kişi öldü. Şimdi düşünüyorum. Öldüğünde bir de şöyle düşünün. Yani 6. George döneminde bir huzur var. Esenlik var. Hakça yönetilen bir durum söz konusu. Adalet, yani yasaların uygulandığı, gerçekten de hakça, adaletçe yönetilen bir durum söz konusu. O kişi, o huzuru sağlayan kişi ölüyor. İki ayak bir pabuca girer mi, girmez mi? Girer değil mi? Ama halk ne yapıyor biliyor musunuz? O acılı süreç, o korkunç haber, kral öldü haberi tüm yayın organlarından bildirildiğinde halk İngiltere'nin dört bir yanından nereye gidiyor biliyor musunuz? Kilise. Rabbin evine. Onun için sakın yanlış anlamayın. Gerçekten kilise benim için çok önemli. Diyorum ki haftada bir gün, değil mi sevgili kardeşler? Rabbe zaman ayırmak, yani kardeşlerle bir araya gelip birlikte tapınmak, bak ilahiler söyledik değil mi? Ne güzel paylaşımlarda bulunduk. Teşvik sözleri, dua konuları tekrar, değil mi? Harika. Ve bu kişiler kiliselere doldurdular dört bir yandan gelerekten. O daha önce 6. George döneminde sahip oldukları huzur kaybolmasın, o adalet kaybolmasın diye dua etti bu insanlar Rabbin önünde. O zaman şöyle bir düşünce geliyor benim aklıma. yaşanan acılıklar bu kişilerin Tanrı'ya dönmesini sağladı. Diyebilir miyiz? Acılar, sıkıntılar, sorunlar bu kişilerin Tanrı'ya yönelmesini sağladı. Şimdi İsa Mesih'in Betlehem kasabasında doğumundan yaklaşık 740 yıl öncesi Uzziya, Kral Uzziya öldü. Okuduk ya, Kral Uzziya öldü. Kral Uzziya, Yahuda Krallığı'nın 11. kralı. Genç bir kral. Hatta yanılmıyorsam 16 yaşlarındayken kral oldu bu kişi. Okuyabilirsiniz. Krallar kitabında okuyabilirsiniz bunu. Ve bu kişi ölmüştü. Ve 52 yıllık krallık yapıyor bu kişi. Yahuda Krallığı üzerinde. Ve onun döneminde, yani krallık yaptığı dönemde gerçekten de her alanda bir düzen, huzur egemendi. Şimdi adaletin egemen olduğu yerde, yani yasaların, hukukun gerçek anlamda uygulandığı yerde huzur olur mu olmaz bu düzen? Olmaz mı? Hukuk eğer işliyorsa, sen bir hukukçu olaraktan sevgili kardeşim, değil mi, bir avukat olaraktan, eğer yasa uygulanıyorsa, kurallar hakça yerine getiriliyorsa o ülkede huzuru vardır. Bakın yürekten söylüyorum, bunu hiç gönül rahatlığıyla söylüyorum. Ben bazen şükrediyorum böyle bir ülkede yaşadığım için. Eksikleri var mı? Var bu ülkenin de. Yanlışları var mı? Var. Ama görüyoruz ki insan haklarının egemen olduğu bir ülke. Doğru mu sevgili Hatice? Ha? Her şeye rağmen. Hak, hukuk, adalet gerçekten de egemen. Ve insani haklar ön saflarda koşuyor. Bunu açık bir dille ifade edebilirim değerli kardeşler. Yaşaya tabii ki çok çok üzülmüştü buna. Çünkü neden üzülmüştü? Uzziya evet bir kraldı. Ama aynı zamanda da Yeşaya ile çok büyük bir yakınlığı vardı. Yani aynı zamanda da Uzziya ile Yeşaya'nın arkadaş olduğunu görüyoruz. Ve Yeşaya bu sevdiği kişi, yani hakça, adaletle ülkeyi yöneten bu kişinin, bu kralın ölüp gittiğini duyduğunda yüreğinde büyük bir acı, büyük bir hüzün doluyor. Ve imanını tazelemek için ne yapıyor? Huzur bulmak için Tanrı ile buluşabileceği yer olan tapınağa, yani Tanrı'nın evine. Bugün kilise diyoruz, tapınak yok. Tapınak nerede? Yüreklerimize, Allah'ın tapınağı. Ama ne yapıyor? Tapınağa gidiyor. Bizler de kiliseye bir şekilde katılıyoruz, hamdolsun. Ve orada Tanrı'yı arıyor. Ben şimdi şöyle düşünüyorum değerli kardeşler. Evet, Yeşaya'yı da Tanrı'ya yönelten neydi? Normal bir hayatı varken Tanrı'ya yönelten neydi? Uzziya'nın ölümü, kralın ölümü. Yaşanan acı olay onu Tanrı'ya yöneltti. Ya ben diyorum ki bazen, sakın yanlış anlamayın. Acılarımız bende de öyle oluyor. Sıkıntılarda, acılarda dönüyoruz hakikaten. Sevinç içerisindeyken. Hani her şeyin tıkırında gittiği dönemler de oluyor bazen. Öyle olmuyor mu? Bazen hakikaten böyle, o zaman ya Rab, ya şu an sahip olduğum şu an esenlik var ya, şu anda bir şeyler hissediyorum. Şimdi bir esenlik var, huzur var. Rab, sana teşekkür ederim. Bunu diyebiliyorsak ne mutlu bize ya. Gerçekten bunu kendim için de söylüyorum sevgili kardeşler. Eğer bunu yapabiliyorsak. Ve Yeşaya bunu yapmakla çok doğru bir şey yaptı. Tanrı'ya yönelmekle. Neden? Uzziya. Kral ölmüştü. Ama Rabbin tapınağına girdiğinde bir gerçeği keşfetti orada. Kral Uzziya öldü ama Rab Tanrı yaşıyor. Haleluya. Amin, amin, amin, amin. Bundan daha harika bir şey olabilir mi değerli kardeşler? giriyor ve bu gerçekle yüz yüze geliyor sevgili kardeşler. Onun için umut, çare, sorunlarımıza yanıt ancak ve ancak Tanrı'nın kendisidir. Ona yönelmemiz gerekiyor. Bakın hatırlayın, aklıma geldiği için söylemek istiyorum. Hani Yusuf'la Meryem İsa'yı kaybettiler. Luka 2. bölümde okuyoruz değil mi? 12 yaşlarındaydı. İsa'nın çocukluğunu sadece orada bir ayetle görüyoruz. Değil mi? Ve aradılar aradılar bulamadılar. Onu nerede buldular biliyor musunuz? Bravo, tapınakta buldular. Din bilginleriyle orada onlara çetin sorular, yani muhteşem sorular soruyordu ve onlar bile şok geçirdiler. Kim bu çocuk diye. Yani Yusuf'la Meryem koptukları bağı nerede kurdular? Tapınakta. Tanrı'nın evinde. Ben pratik olaraktan düşündüğüm zaman bunları görüyorum değerli kardeşler. Kopmuş olan o bağ yeniden, evet, tapınakta kuruyorlar hamdolsun. Kral Uzziya ölmüştü ama Rab Tanrı yaşıyordu hamdolsun. Ve tahta bütün görkemiyle Rab Tanrı oturuyordu. Evet, yersel kralını kaybetmişti Uzziya ama krallar kralının, Rab Tanrı'nın bir anlık da olsa yüceliğini, tazeliğini Yaşaya tapınağa girdiğinde yakalayabilmişti hamdolsun. Bakın değerli kardeşler, bilmiyorum tabii ki herkes nasıl bir noktada, değil mi? Bazen geliyoruz buraya hakikaten sıkıntılarla, sorunlarla, kafamız ona, o sıkıntı ve sorunlara odaklı bir şekilde geliyoruz. Değil mi? Farklı duygularla, şimdi biz aynı noktada mıyız? Değiliz ki. Doğru mu? Duygularımız bile farklı noktalarda. Senin yaşadıklarını ben bilmiyorum. Benim yaşadıklarımı siz bilmiyorsunuz değil mi? Hatun'un yaşadıkları, hepimiz farklı farklı noktadayız. İmanlı da olsak farklı farklı duygular içerisinde değerli kardeşler. Ve hepimiz çıkıp geliyoruz. Tazelenmek için. Evet, tazeleniyoruz. Bazen belki tazelenmeden çekip gidiyoruz. İçinde bulunduğumuz duruma göre sevgili kardeşler. Ama görüyoruz ki Yaşaya gerçekten de kökten değişmişti. Tapınağa girmekle gerçekten doğru olanı yapmıştı. Onun için ben bu olaya baktığım zaman, 9 ayetlik parçaya baktığım zaman 4 tane nokta görüyorum. 4 nokta. Ben bu 4 noktayı bugün bitiremem. 2 noktanın üzerinde duracağım eğer becerebilirsem. Şimdi Yaşaya önce neyi gördü girdiğinde? Ruhsal kapsamda Rab Tanrı'yı gördü sevgili kardeşler. Tapınağa girdiğinde Rab Tanrı'nın, yüce Yaradan'ın karakterini, kişisel yapısını, nasıl bir Tanrı olduğunu. Şimdi ben size sormak istiyorum. Hepimiz belirli aralıklarda iman ettik değil mi? Kimimiz şu kadar yıllık, kimimiz şu kadar yıllık. Ben size sormak isterim. Bazen belki yaşadıklarınız aracılığıyla, belki kutsal kitapta okuduğunuz sözler aracılığıyla bazen diyebiliyor musunuz? Ya Rab bak, sana şükürler olsun ya. Demek ki bu da varmış. Yani Rabbim bazen tanıyamadığımız yönlerini, bilmiyorum Kristina sende hiç oluyor mu? Hiç böyle Rabbin tanımadığı yönlerini tanıma durumu oluyor mu Enver sende? Ya da sende ya da sizlerde. Hiç oluyor mu? Bende çok oluyor. Yani Rab sevgidir tamam, Rab bağışlar tamam, Rab el uzatır tamam ama ben bambaşka yönlerini de bazen görüyorum. Yani en basit, en küçük şeylerle ilgilendiğini de yıllarca sonra keşfettim. Ya Rab artık bununla da mı ilgileniyor be? Küçücük bir şey. Bizim basit gördüğümüz şeyler değerli kardeşler. Evet, şimdi Yaşaya baktığım zaman değerli kardeşler, evet, Tanrı'nın yapısını, o nasıl bir yapıya sahip olduğunu gördü. Biliyorsunuz Musa da Tanrı'yla, hani o yanan çalı aracılığıyla karşılaştığında Musa da Tanrı'nın nasıl bir Tanrı olduğunu gördü mü? Evet gördü. Bakın 11. ayete bakabilir miyiz? Çıkış 15. bölüm. Çıkış 15. Ayet 11'de orada Musa'nın sözleri Tanrı'nın Tanrı hakkında olan bilgisi sonucu edindiği o bilgi sonucunda nasıl bir noktaya geldiğini görüyoruz. Ne diyor abi orada 11. ayet?
Var mı senin gibisi ilahlar arasında ya Rab? Senin gibi kutsallıkta görkemli, heybetiyle övgüye değer, harikalar yaratan var mı?
Bakın, Rab Tanrı Musa'yı nasıl bir noktaya getirdi? Aynı şekilde değerli kardeşler, Musa'nın gördüğü gibi Yeşaya da övgüye, tapınmaya layık, kutsallıkta tek görkemli, heybetli kişi Uzziya değil. Kral Uzziya değil. Kim? Tanrı'nın kendisi. Hamdolsun. Tanrı'nın kendisi olduğunu görüyor. Yani tüm övgünün merkez objesi, yani her şeyi tüm tapınağı dolduran Tanrı olduğunu görüyor. Bundan daha güzel bir görüm olabilir mi sizce sevgili kardeşler? Bence her şey üzerinde egemen olduğunu görmek bana göre Yeşaya için en büyük teselliydi. En büyük teselliydi. Bence bu bizler için de aynı olsun. Değerli kardeşler. Rab Tanrı her şey üzerinde egemen. Ve bu daima önümüzde olsun bu gerçek. Rab Tanrı her şey üzerinde egemen Tanrı. Bakın dünyadaki gidişat iyi mi? Hayır değil. Dünyadaki gidişat iyi olmamış da olsa bizler her şeyi anlayamıyoruz değerli kardeşler. Ama şunu iyi bilmeliyiz ki Yeşaya gibi, Musa gibi Tanrı'nın eli her şeyin üzerinde. Her şey onun kontrolünde. O izin vermeden bizim soluk almamız bile mümkün değil. Değerli kardeşler. Petrus, İsa öğrencilerin ayaklarını yıkarken hani orada bir karşı durdu, direndi ya, agalık yaptı ya, daha sonra da görürüz aynı Petrus, ben senin için her şeyi yaparım diyen Petrus'un inkar ettiğini de görürüz değil mi? Çok enteresan. Ama İsa bakabilir misin? Yuhanna 13. bölümde orada ayak yıkama olayı var. Çok önemli bir bölüm. 7. ayette İsa'nın Petrus'a ne dediğine bakın değerli kardeşler. Bu da çok bence önemli bir söz. Ve zaman zaman kullandığımız bir söz. Ne diyor orada?
İsa ona şu yanıtı verdi. Ne yaptığımı şimdi anlayamazsın ama sonra anlayacaksın.
Evet. Biz birçok şeyi anlamıyoruz bu dünyada ne olup ne bitiyor. Kim ister ki bu savaş devam etsin? Ama biz bilmiyoruz. Ama ileride bizler bunu belki daha da net anlayacağız, bileceğiz sevgili kardeşler. Evet, büyük bir kayıptı Kral Uzziya'nın ölümü ulus için. Ve Yeşaya da ister istemez düşünüyordu. Şimdi ne olacak? Hani var olan bir zenginlik var. Yani refah var, huzur var. İnsanlar rahatça yaşıyorlar. Değil mi? Hani İngiltere'deki 6. George döneminde olduğu gibi. Uzziya döneminde de öyleydi. Değil mi? Harika bir şekilde huzur var, esenlik var. Ve düşündü ki ya, ya bu huzur, esenlik kaybolup giderse, bu refah giderse, insanlar bunalıma düşer, depresyona girerse acaba ne olacak? Büyük bir telaş içerisine düşüyor ve ister istemez hepimizin yaptığı gibi kafası neye odaklı? Sorunlara odaklı. Şimdi ne olacak? Acaba neler olacak değerli kardeşler? Ve bakıyoruz ki yüzünü Rab'be çevirip tapınağa girdiğinde bize şunu gösteriyor. Var olup, bugün var olup, yok olup giden insana bel bağlamaktansa, yeryüzüne var olan bir takım değerler var. Onlara bel bağlamaktansa, Rab Tanrı'ya bel bağlamanın tek yol olduğu gerçeğini bir kez daha bence kavramış oldu değerli kardeşler. Ben kendime sordum. Kendime sordum. Siz sorun ya da sormayın. Ben kendime dedim ki Recep, gerçek anlamda kime bel bağlıyorsun? İlk içimden yanıt, tabii ki Rab sana. Evet doğru, yanlış değil ki. Ama biraz böyle hayatıma bakıyorum. Öyle dönemler var ki alakası yok. Üzülerek söylüyorum, ben kendim için söylüyorum bunu. Ama tümüyle, her şeyiyle, yaşamın her döneminde biz güvenimizi Rab Tanrı'ya, diri olan Tanrı'ya bel bağlamamız gerekiyor. Bağlama yani güven konusunda neredeyiz? Nasıl bir noktadayız? Kısaca birkaç saniye düşünün. Benim ait olduğum Tanrı'yla olan benim ilişkim, benim ona bağlılığım, benim güvenim nasıl bir noktada şu an? Hiç beklemediğimiz bir anda güven bağladığımız o dağlar var ya, yok olup gidebilir. Güven bağladığımız o kişiler bir gün bir kalp kriziyle pıt diye gidebilir. Öyle sürprizler yaşadık. Hiç beklemediğimiz bir anda. Ama değerli kardeşler, biz o tür şeyleri yitirebiliriz. Ama Rab Tanrı'yı asla. Hamdolsun. Asla ve asla. O sonsuza dek kalıcı. Ve değişmeden bize hizmet ediyor. Aynı şekilde. Evet. Uzziya öldü. Ve tahtın geleceği belirsiz. Ama onun çok daha arkasında birinin oturduğunu gördü. Yani şöyle düşünün sevgili kardeşler. Hani ben 121. mezmuru burada paylaşırken, haç ilahisidir zaten. 121. mezmura bakarsanız. Halk, İsrail halkı ilahiler, hadi onu ilahi olaraktan söyleyerekten giderlerdi Yeruşalim'e. Ve Yeruşalim'in çevresini dağlarla çevrilmiş bir kent. Ve halk o dağlara baktığında İlahi olaraktan şunları söyledi. Gözlerimi dağlara kaldırıyorum. Ne kadar güzel bir ifade. Görkemli dağlar. Ama o dağlarda bir şey vardı. Hatırlayamayabilirsiniz belki. Tanrılara kesilen, putlara kesilen kurbanlar, yani sunaklar vardı. Görkemli sunaklar. Putperestlerin. Ben gözlerimi dağlara kaldırıyorum. Şimdi yardımım nereden gelecek? Hani o kesilen kurbanlardan mı? O görkemli sudaklarda mı yardım? Ahmet'te mi, Mehmet'te mi? Ayşe'de mi, Fatma'da mı? Sahip olduğum zenginlikte mi? Yardımım nereden gelecek sevgili kardeşim? Haleluya. Onu okusana bir. Açıl mı 121. mezmuru? 121. mezmur. 121. 121. Onu Hatuncuğum sen oku. İlk ayetler. 121. bölüm. Yok, hiç kusura bakmıyoruz. Evet.
Gözlerimi dağlara kaldırıyorum. Nereden yardım gelecek? Yeri göğü yaratan Rab'den gelecek yardım.
Amin. Nereden yardım gelecek? Oradan buradan şuradan değil. Yeri ve göğü yaratan, yani her şey üzerinde egemen olan, yaşayan diri Tanrı. Rab İsa Mesih'ten Rabbimizden gelecek. İşte Yaşaya gözlerini o tapınakta gözlerini diktiğinde o tahtın üzerinde Yaradan'ı gördü. Oturan Tanrı'yı gördü. Yani evet Uzziya öldü o tahtın ama arkasında bir başka bir şey var. Rab Tanrı orada oturuyordu değerli kardeşler. Evet yani bu aslında hepimizin görmesi gereken. Bizler sorunlara odaklandığımızda, durumlara odaklandığımızda, o sorunların arkasında, o durumların arkasında Rab Tanrı'nın olduğunu görmemiz lazım. Bütün olumsuzlukların arkasında Rab Tanrı var. Olumsuzluklara değil, onun arkasına bakmak lazım. Ne yaptı? Dağlara baktılar ama onun çok daha yukarısına baktığında diri olan Tanrı'yı gördüler. Halk. 120. mezmurdaki olay. Evet, dağların tepesinde sunaklar vardı. Görkemli tapınaklar vardı. Yukarı kaldırdıklarında yaşayan diri Tanrı'yı orada gördüler değerli kardeşler. Evet, hepimiz buna ihtiyacı var. Çünkü Rabbimiz yaşıyor, hamdolsun. Bugün bunun en güzel kanıtı dualarımıza yanıt buluyoruz. Bugün hala muhteşem bir şekilde Rab iş başında değerli kardeşler ve olağanüstü işler yapıyor. Olağanüstü. Ne müthiş tanıklıklar duyuyorum. Afrika'da neler oluyor ya? Neler oluyor? Değerli kardeşler. Şimdi burada bir noktayı ifade etmek istiyorum. Dikkat ederseniz bu harika hani tapınağa girdiğinde bu görümü gören tek kişinin Yaşaya olduğunu görüyoruz. Bakın ne diyor orada? Gördük demiyor. Gördüm diyor. Gördüm yani ben gördüm. O zaman şöyle bir düşünce ortaya çıkıyor sevgili kardeşler. Şimdi birlikte biz de burada tapınıyoruz değil mi? Şimdi birlikte tapınırken tabii ki Rab ile olan ilişkimiz var. Birbirimizle olan ilişkimiz var. Ama ruhsal kapsamda his olarak da olsa değil mi? Aynı noktada olmuyoruz. Bazen gerçekten kırık bir yürekle Rabbin önünde olmuş olmanın bir sonucu olaraktan kırık bir yürekle Rabbin önüne yaklaşıyoruz ve bir şekilde o kırıklıktan dolayı gözyaşlarıyla bir tövbe oluşuyor. Yanında oturan kişide hiçbir şey yok. Şimdi biz ortamda kutsal ruh yok mu? Var. Rab yok mu? Var. O zaman bu çok doğal değil mi? Buradaki ilke çok. Gördüm diyor. Herkes aynı noktada olmayabilir. Hepimiz beş parmağın beşi bir değil. Büyüklerimiz söylemiş. Doğru mu? Hepimiz ruhsal açıdan farklı farklı noktalarda olabiliriz sevgili kardeşler. Ama bizler her zaman o Rabbin dokunuşuna izin vermemiz gerekiyor. Kırık bir yürekle izin vermemiz gerekiyor. Bizler ne durumdayız? Bunu sorma gereği duydum. Rab dokunmasına rağmen, o dokunuşu bize vermiş olmasına rağmen, yapmış o dokunuşu bize gerçekleştirmiş olmasına rağmen bizler nasıl bir tutum ya da duyarlılık gösteriyoruz? Kırık bir yürekle ya Rab teşekkür ederim. Evet izin veriyorum. Beni yeniden ayağa kaldır. Rab yüreğimizin kapısını çalıyor bugün de. Yenilemek istiyor hepimizi. Tazelemek istiyor. Ayağa kaldırmak istiyor. Sevgili kardeşler. Açmak istemez misin yüreğini? Rab'e. Evet. Yaşaya Rab Tanrı'yla karşılaştı. Ama karşılaşmasının dışında duyarsızlık yapmadı. Kırık bir yürekle eğildi ve yüreğini Rab'be açtı. Ve Rab de onu ne yaptı? Yeniledi, tazeledi ve ayağa kalkmasını sağladı sevgili kardeşler. Yersel krallar gelip geçici. Ama Rabbimiz asla. Krallar kralı olan Rab asla ve asla değerli kardeşler. Kendisini arayan kimse kendisini ona açıklayan Tek kişi. Net bir şekilde. Eğer bunu arzuluyorsan Rab bunu senin hayatında gerçekleştirecek değerli kardeşler. Ve özellikle vurgulamak istiyorum bunu. Özellikle Yaşaya çok iyi bir insan olduğu için bu vahiyi aldı Tanrı'dan. Çok üstün yeteneklere sahip olduğu için. Evet. Bana göre kırık bir yüreğe sahip olduğu için. Eğilen, almaya hazır bir yürek. Onun için diyorum her zaman burada, Ya Rab, bir çiftçi toprağı hazırladığı gibi sen de bizim yüreklerimizi hazırla ki sözün yumuşak toprağa düşen o yağmur suyu gibi içimize sindirenler, alanlar olalım. Değil mi? Bunu sık sık burada dua ediyorum değerli kardeşler. Onun için bu gerçeği bakın 2. Tarihler 16. bölüm 9. ayet harika bir şekilde onaylıyor. Rabbin gözleri diyor, bütün yürekleriyle kendisine bağlı. Bakın çok ilginç bir ifade. Bütün yürekleriyle. Bakın yarım bir yürek değil, değil mi? Mışçasına değil. Bütün yürekleriyle kendisine bağlı olanlara güç vermek için her yeri görür. O zaman diyebilir miyiz? Rab kendisini dinleyen kişileri arıyor. Ha? Rab kendisini dinleyen, işittikleri sözü yerine getiren kişileri arıyor. Yani tam anlamıyla kendisine güvenen. Her durumda, durum ve şartlar ne olursa olsun, koşullar ne olursa olsun güvenen kişiler. Evet sevgili kardeşler, şimdi ağır ağır gidiyoruz tabii ki. Yavaş yavaş 5'te bitirmek istiyorum. 5 dakikamız var. Ama 2. bölüme de giriş yapalım. Yaşaya tapınağa girdiğinde kutsallar kutsalı olan Rab Tanrı'yı taht üzerinde oturur gördü. Yani evet Uzziya ölmüştü kral ama Tanrı yaşıyordu. Ama o kutsallık karşısında Yaşaya bir şey daha gördü. Çok önemli bir şey. Kutsallığı bir ışık olaraktan düşünürsek, kutsallık ışığın simgesi değil mi? Tanrı ışıktır. Onda karanlık yoktur. Hatta 3 kez kutsal, kutsal, kutsal dedi. O kutsallığın karşısında günah olan Recep ne görebilir? Ancak günahını görebilir. Doğru mu Hatice? Yaşaya sadece Rab Tanrı'yı, o kutsallar kutsalını görmekle kalmadı. Aynı zamanda da değerli kardeşler, Tanrı'nın önünde ne durumda olduğunu gördü. Yolda gelirken birazcık böyle hanımla beyin jimnastiği yapıyorduk. Hanıma paylaşacağım konudan söz ettiğimde bana güzel bir örnek verdi. Yaşanmış bir örnek. Yanılmıyorsam herhalde Kızılderililer arasında Rabbin işini yapmak için gitmek isteyen bir kadın. Ve bir kardeş o kardeşi teşvik ediyor. Ne yapabilirim diye. Beş parmaktan oluşan cümle. Sak, mio, wer, ich bin. Bana kim olduğumu göster. Bak önce ne gerekiyor? Hizmet öncesi. Ben bir göreyim ben ne durumdayım. Sen kullandığın bir tabağı ertesi günü kullanmak için yıkamıyor musun? Yıkamak zorundasın değil mi? Ki ertesi günü kullanabilesin. Doğru mu? Ondan sonra öbür parmağını gösteriyor. 5 parmak. Sag mir, wer du bist. Haleluya. Ben diyorum ki hepimizin hayatında bu olsun. Ya Rab, bakın bir hizmete giriş yaparken, bir şeyler yapmak istediğinde, Ya Rab, göster bana kim olduğumu. Ve hatırlat bana. Belki bildiğimizi söyleyebiliriz, Tanrı'nın kutsal olduğunu söyleyebiliriz de, o zaman diyor, hatırlat bana Ya Rab, tekrar. Kim olduğunu. Yaşaya kutsal olan Tanrı'nın karşısında ne kadar berbat olduğunu gördü. Bakın 5. ayete. O kutsallık karşısında bunu görünce Yaşaya 6 ayet 5. Ne diyor?
Vay başıma.
Vay başıma. Ama şunu diyor. Burada en iyi olan benim. Çünkü Tanrı böyle bir görümü benim gibi adama gösterdi. Var mı bir övünme? Yok. Vay başıma. Mahvoldum. İmanlı bir kişiydi. Bir şekilde Tanrı'ya yürümeye çalışan bir kişiydi. Yani öyle bir kişi olmasa zaten tapınakta ne işi var? Doğru mu? Ne diyor abi? Mahvoldum. Ondan sonra ne diyor Subutay?
Çünkü dudakları kirli bir adamım. Dudakları kirli bir halkın arasında yaşıyorum. Buna karşın kralı, her şeye egemen Rabbi gözlerimle gördüm.
Amin. Amin. Gerçek anlamda değerli kardeşler, yürekten söylüyorum bunu. Rab Tanrı'ya yöneldiğimizde, yani kafayen değil, yürek olarak Rabbimize çevirdiğimizde, o çarmıha baktığımızda gerçekten de Rabbin o görkemi, kutsallığı karşısında nasıl bir noktada olduğumu görüyorum. Ve biliyor musunuz, bizim Rabbimiz iç mimar. İç mimar. Ne demek bu iç mimar? Kaşın gözünle ilgilenmiyor Tanrı. Sahip olduğun yeteneklerle de ilgilenmiyor. Bravo. Yüreğin ne durumda? Rab yüreğe bakıyor. İnsanlar dışa diyor, değil mi Samuel'de? Ama Rab yüreğe bakıyor. Çünkü iç mimar. Neden acaba? Bakın iki ayetle noktalayacağım. Neden? Sorun yürek. Rabbimizin kendisi söylüyor. Neden iç mimar? Neden Rab Tanrı başka şeylerle değil de bizim yüreğimize odaklanmış vaziyette? Bakın, açabilir misiniz? Markos 7. bölüm. Markos 7. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hatun. İyi ki bugün geldin. Bugün iyi ki bugün geldin. Bilmiyorum yani ben çok büyük teşvik oldum. Senin burada bugün olman Rab seni çok sevdiğini gösteriyor Hatun. Ne kadar çok seviyor seni Rab. O kadar çok seviyor ki. Gerçekten. Rab seni kullanmak istiyor. Zaten kullanıyor da. Başka şeyler de seni hazırlıyor geleceğe. Ne diyor 7. bölümde? 15. ayet. Bulabildin mi 7. bölümü?
Markos 7.
7, 15-16.
15-16, hemen okuyorum.
Evet. Sen de aç Hatun, Markos 7'yi. Çünkü sonraki ayetleri de sana okutacağım. İnsan, ne diyor? 15-16.
İnsanın dışında olup içine giren hiçbir şey onu kirletemez. İnsanı kirleten insanın içinden çıkardır.
Bakın ne kadar harika bir söz değil mi? Kim söylüyor bunu? Tabii Rabbimizin kendisi söylüyor bakın. Yani iç mimar, onun için iç mimar diyorum. Yürekle ilgilenen bir tanrı. Peki, şimdi bunun böyle olduğunu, yani içimizden çıkan ne? Ne çıkıyor bizi kirletiyor? Bunu da bakın harika bir şekilde sonraki ayetlerde 21 ve 22'ye bakabilir misin hatun? 21 ve 22.
Çünkü kötü düşünceler, orası değil mi Recep abi?
Evet.
Çünkü kötü düşünceler, fuhuş, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefahat, kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık içten insanın yüreğinden kaynaklanır. Bu kötülüklerin hepsi içten kaynaklanır ve insanı kirletir.
Amin, amin, amin. Evet, Rab yüreğe uzanıyor. Ve yüreğimizi yenilemek, hani Almanca'da renovierung diyoruz ya, renovierung. İmanlı olabiliriz. Değil mi? Ama Rab bizi yenilemek istiyor. Belki şu an bulunduğumuz noktadan bizi alıp bambaşka bir noktaya getirmek istiyor. Ama bunun için yontması gereken bazı şeyler olabilir belki. Rab benden başlasın gerçekten. Ya Rab, göremediğim ya da görmek istemediğim ya da duyarsızlık yaptığım bir takım tutum ve davranışlarım varsa, alışkalarım varsa benim onlardan arınmamı sağla. Hepimizde. O zaman size bir soru. Yeniden tazelenmek istemez misiniz?